Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. Geçtiğimiz hafta günlük hayatımızda bizi rahatsız eden korku, üzüntü, kızgınlık gibi olumsuz bir duygu yaşadığımızda tarih, yer, olay, durum, duygu, bedensel tepkiler, düşünceler, davranışları anlatacağımız bir çizelge oluşturalım ve detayları bugün konuşalım istemiştik. Geçen haftadan bugüne ne kadar olumsuz duygu yaşadık ve bunlarla nasıl baş ettik? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikte olacak ilk bölümümüzde ve detayları kendisiyle konuşacağız. Bakanın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemiz var. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız olacak. Zamanımızın ilim, irfan ve şiir üstadlarından olan Ali Ulvi Kurucu'yu anacağız bugün. Hazreti Peygamber'e duyduğu sevgisiyle çağdaş bir mecnunu andıran Ali Ulvi Kurucu, 3 Şubat 2002 yılında Medine'de vuslata erdi. Üstadı rahmetle anıyor, şiir anlayışı, hattatlığı, musiki şinaslığı ve bestekarlığı, Türkçe dil kültürü ve üslubu, Türk edebiyatı hakkındaki düşünceleri, İslam alemine bakışı ve kütüphaneciliğini konuşacağız değerli hocamızla. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Dedim kaşın Zülfikar mı? Dedi ki yay. Dedim cemalin ne güzel. Dedi ki ay. Dedim seni seviyorum. Dedi ki vay. Dedim bende gönlün var mı? Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok. Dedim bende gönlün var mı? Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok.
Are you?
Dedim sende sevda mı var? Dedi püryan. Dedim senin neyin vardır? Dedi üryan. Dedim elde gözün var mı? Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok. Dedim elde gözün var mı? Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok. Cennet. Dedim beni sever misin? Dedi elbet. Dedim senin yarın kimdir? Dedi kul Ahmet. Dedim başka yarın var mı? Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok. Dedim başka yarın var mı? Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Güne bakan fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöpar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta kimler ödevini yaptı parmak kaldırsın, ben hemen sorayım. Bir ödev vermiştik sevgili hocamla, demiştik evet. Ki sizi rahatsız eden bir konuda korkunuz olabilir, üzüntü olabilir, kızgınlık olabilir, kırgınlık olabilir, olumsuz bir duygu yaşadığınızı farz edin ya da geçmişe dönük de bunu değerlendirebilirsiniz. İlla hemen şimdi olmasına gerek yok, bu hafta içinde gerçekleşmiş olmasına gerek yok. Geçmişte yaşadığınız bir duygu da olabilir demiştik. Tarih, yer, olay, durum, duygu, bedensel tepkiler, düşünceler ve davranışları aktaracağımız bir çizelge oluşturalım demiştik. Hatta değerli hocamız da bir örnek vermişti. Özellikle mikrofon karşısına geçip ya da böyle bir topluluk önünde konuşmak isteyen birini, hatta kendim ben böyle olsam nasıl olur, sonucunda nasıl bir çizelge oluştururum diye kendinden örnek vermişti değerli hocamız. Eğer siz de böyle bir çizelgeyi oluşturduysanız şimdi hepinizden rica edelim, çizelgemizi önümüze bir açalım. Sonra hemen mikrofonu değerli hocamıza bırakalım. Hocam, çizelgemizi oluşturduk. Bundan sonra evet. Çizeceğimiz yol haritası nasıl olacak?
Şimdi her zaman için örnekler üstünden, yani somut örnekler üstünden hep daha anlaşılır.
Çok anlaşılır oluyor. Evet hocam.
Yine ben öyle gideyim. İşte mesela günümüzün daha böyle yaygın işte konularından bir tanesi kaygı duymak. Hani çeşitli konularla ilgili, gelecekle ilgili, maddi durumla ilgili, işte çocuklarımızla ilgili, sağlığımızla ilgili vesaire. Diyelim ben yine kendimden örnek vereyim.
Hocamız kimseyi kıramıyor, hep kendinden örnek veriyor.
Evet, şöyle keşke izleyicilerimiz de hani işte diyalog içinde olsak, evet. Tabii ki onların örneklerini de kullanırdık ama ben kendimi örnek olarak yine vereyim. Çünkü hepimiz insan olarak aynı şeyleri, ortak şeyleri paylaşıyoruz. Yani evrensel bir insani durum var hepimizin yaşadığı. Tabii ki ayrıca da hiçbirimiz birbirimizin aynı değiliz. Dünyada işte hani hepimiz tekiz aynı evet. zamanda özelliklerimiz açısından. Ama benzeyen yanlarımız tabii benzemeyen yanlarımıza göre çok çok çok daha fazla. Şimdi geçen haftalar içinde işte 3-4 hafta önce hatta bir programı yaptığımızda da ben karantinadaydım 2 program önce.
Ah, evet, evet hocam.
Diyelim işte ben ilk testi yaptırdım. Efendim ondan sonra akşam üzeri ki beklemiyordum da hani öyle bir şey çıkmasını. İşte İl Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorlar, haber veriyorlar. Zaten hani çok hemen böyle alarm zilleri çalıyor. Her yerden size ulaşıyorlar. 2-3 kişi telefon etti. İşte testiniz pozitif. Şimdi bu olay veya durum dediğimiz şey bu. İşte testiniz pozitif çıktı. Haberini almak. Peki ben ne hissettim? Şaşkınlıktı birinci duygum. Ve hafif bir endişe hissettim. Yine onunla beraber. Düşüncem neydi? İşte hayret, hani hiçbir belirti yok. Acaba daha sonra mı olur gibi bir düşünce. Hani şu an iyiyim, hiçbir belirti yok. Acaba daha sonra mı çıkacak gibi. Ve ondan sonra da zaten hani o durumda yapacağımız şey belli. Hemen bir evdekilere haber verip evet. daha sonra da maskeyi taktım. Ortalıkta dolaşırken, insanlarla sohbet ederken
birden karantina süreci.
Kendimi izole ettim. İşte yemeğimi ayrı yedim vesaire. Şimdi burada ilk yapacağımız şey o şaşkınlık değil mi? Ve endişe duygusunu öne almak. Yani zaten o duygunun özelliği gereği, duygu kendini fark ettirir. Yani en çok fark ettiğimiz şey şaşkınlık ve o endişeyi ilk önce duyguları hepimiz fark ederiz. Hele de duygular yoğunsa çok çok net bir şekilde hepimiz fark ederiz. Ardından şimdi diyelim benim aşırı bir endişem olsa, hani benimki öyle değildi ama sorun olan bir endişe olsa diyelim. Hani o boyutuna gidelim. O sorun olan endişeyle birlikte de şöyle düşüncelerim olsa, işte ya çok kötüleşirsem,
ya hastaneye yatmak zorunda kalırsam.
Evet. Efendim bu hastanede nasıl olur, işte yok yüzüstü yatacağım, yok izole olacağım, yoğun bakıma düşersem, orada çok sıkıntı duyarsam falan filan diye devam etse ve onunla birlikte işte davranışım ne oluyor? Oturup işte odada uzun uzun bunları düşünmek, işimi gücümü İşte izleyeceğim şeyi, dinleyeceğim şeyi, yazacağım makaleyi vesaireyi.
Hayattan yapmamak. Kendinizi kopartmış gibi.
Ve hemen mesela yatağa evet. gitmek işte. Aman bunlar da beni yormasın, işte yorulmamalıyım. Çok istirahat etmeliyim. Tabii yatakta da ondan sonra uykum kaçıp uzun
sağa
uzun
sola dönüp duracaksınız.
Değil mi? Sıkıntı. Şimdi böyle bir durumda işte oluyorsa, hani benim durumumda böyle bir şey olmadığı için tabii bunu yapmaya gerek yok ama sorun olan, sıkıntı olan, hani hep diyoruz ya, sıklık olarak, süre olarak hayatımıza etkisi açısından olumsuz bir durum varsa orada evet. bir artık ruhsal sorun haline dönüşmüştür. Sorun haline dönüşmüşse o zaman ilk yapacağımız şey ben ne hissediyorum? Endişe, kaygı. Peki bu endişe ve kaygı benim kendimle ilgili, hayatımla ilgili hangi istek ve idealime işaret ediyor? Ben bedensel olarak sağlıklı olmak istiyorum. Ailemin sağlıklı ve iyi olmasını istiyorum. Buna işaret ediyor. Bundan doğalda ne var? Kim istemez bunu?
Tabii.
Değil mi? Eğer işte o olumsuz duygu yaşadığımız anda kendi istek ve ideallerimizle teması kurabilirsek bu şekilde düşünerek o durum çok daha bizim için netleşir ve hani daha yaratıcı, daha ne diyelim verimli, daha kontrol edilebilir bir alana yönelmiş oluruz. Ne istiyorum'a dönük çünkü çalışmak, bir şeyler yapmak mümkündür ve iyidir. Ama istemediklerimizi yok etmek mümkün değildir, imkansızdır, tüketicidir, zordur ve eninde sonunda kaçınmaya dönüşür. Yani ben o durumda işte ne istemediğime odaklandığımda nedir? Hastalanmak istemiyorum, ölmek istemiyorum, yakınlarımın hastalanmasını istemiyorum. Bütün odağımı olduğunda işte hiç doktorların da önermediği şekilde veya gereksiz abartılı bir efendim kendini izole etme, dışarıya çıkmama, odadan belki dışarıya çıkmama, aman yorulmamalıyım diye dediğim gibi hep
bütün
sürekli yatakta vakit
işlerinizi içinde, bir kenara bırakıp
faaliyetlerimi kısıtlama.
Evet.
Ve bunun sonucunda da ne oluyor? Sıkıntının devam etmesi. Niye sıkıntı devam eder? Çünkü ben ne istiyordum? Ruhsal, bedensel olarak sağlıklı iyi olmak, etrafımın, yine insanların sağlıklı ve iyi olması. Benim davranışım buna dönük olmadığı için abartılı ve gereksiz olduğu için davranışım neye dönük? İşte hastalanmak istemiyorum, işte etrafımdaki insanların hastalanmasını istemiyorum, zarar görmesini istemiyorum. Ama bunun da sonu yok. Yani ne olur da ben etrafıma bulaştırmayacağım konusunda %100 emin olabilirim? Çok zor. Hani ancak ve ancak ne bileyim başka bir eve taşınıp kendimi tamamıyla insanlardan izole edersem belki olabilir.
Evet.
Yani o da. O da çok sonucunda insanı yıpratan bir şey haline gelir. Ama istek ve ideallerimize yöneldim. Yani ben sağlıklı olmak istiyorum. Etrafımın işte iyi, sağlıklı olmasını istiyorum. Yapacağım şeyler belli. İşte maskeyi takmak değil mi? İnsanlarla bir araya gelip işte oturup yemek yememek ya da onlarla birazcık hani uzak durmak. Bir araya geldiğimizde maske takmamız ve işime, gücüme, hayatıma devam etmem. İşime, gücüme, hayatıma devam edersem de ne olur? O tekrarlayan düşüncelerin yoğunluğu azalır. Ama geri çekilirsem o zaman o düşüncelerin sıklığı, çünkü insan zihni boşluk kabul etmez. Yani ben bir şeylerle uğraşmıyorsam illaki o zaman başka bir konu.
Kafamda başka düşünceler belirir.
O olur. O andaki güncel konu olduğu için. Temelde o formu doldurduktan sonra atacağımız adımlar bu olumsuz duyguların farkına varmak. İkinci belki adımı ve neye işaret ettiğine tabii ki bakmak. İkinci adım yine olan biteni olduğu gibi fark etmek ve kabul etmek. Yani neyi demek istiyorum? Efendim niye bana bulaştı bu? Aşılarım vardı, olmamalıydı. Kim bana bulaştırdı? Neden şey yaptı? İşte maskesiz biri mi vardı? Niye böyle yapıp da benim hayatımı alt üst etti?
Tüm bunları düşünmek efendim, gerçeği değiştirmiyor çünkü.
Tabii. Efendim benim önümüzdeki hafta bir sürü işim var, randevum var. Bunlar ne olacak? Ben şimdi ne yapacağım? Şimdi bunun bana getirdiği şey ne olurdu? Öfke, kızgınlık ve gereksiz ikinci bir sıkıntı. Çünkü dikkat ederseniz gerçeği kabullenmediğimizde muhakkak yeniliriz. Çünkü hayat bizim istediğimiz biçime girmez. Biz hayatın verdiğine uyum sağlamak durumundayız.
Evet.
Bugün hava Ankara'da bulutlu ve kapalı ve ben de bulutlu ve kapalı havalardan hoşlanmıyorum diyelim ki bu da yalnız örnek. Havanın her türlüsünü severim, kapalısını da. Ama diyelim öyleyim. O zaman ben hoşlanmıyorum diye efendim hava bulutlu olmamalı diye bir kural var mı? Yok. Bunu kabul etmem gerek. Hava bulutlu, tamam. O zaman buna odaklanmak yerine işte hava niye böyle karanlık, içim karardı, bulutlu, işte hava şöyle bir güneşli olsaydı apaydınlık ne güzel olurdu. Bu da yıpratır. Onun yerine ya bugün hava bulutlu, o zaman ben ne yapabilirim? Hani ona odaklanmak yerine zamanımı bunu düşünmek yerine nasıl daha verimli geçirebilirim? Belki de oraya yine yönelmemiz gerekiyor.
Hocam şu geçtiğimiz haftaki örneğin üzerinden de çok kısa tekrar geçebilir miyiz o topluluk önünde konuşma? Çünkü o gerçekten
evet,
pek çok dinleyicimizin önemsediği bir konu olduğunu ve yaşadıkları duygu olduğunu evet, düşündüğüm için topluluk önüne çıkmak istemiyorlar ama kendilerini hem istedikleri bir şey yapamaz hale geliyorlar.
Evet.
Bunu kaygı çizelgesine oluşturduklarını ve koyduklarını düşünürsek onlar ne yapabilirler?
Çok iyi oldu. Onu da yarım bırakmamış olduk
evet,
böylece. Şimdi kişinin o kaygı duygusu işte ya rezil olursam ya küçük düşersem düşüncesiyle birlikte olan neyi gösteriyor? İşte ben başarılı olmak, insanlar tarafından beğenilmek istiyorum. Bunu gösteriyor. İsteğine, idealine odaklanması. İşte ya başarısız olursam ya rezil olursam işte burada da üçüncü adıma geçiyoruz. Düşüncemizin düşünce olduğunu fark etmek. Yani bu bir düşünce. Bu ne demek? İşte sözcükler ağızdan çıktığında şu an benim yaptığım gibi buna konuşma diyoruz. İşte benim kitapta olduğu gibi kağıdın üstünde olduğunda yazı diyoruz. kafamızın içinde olduğunda da düşünce diyoruz. Yani bu bizim kendi kendimizle yaptığımız bir tür iç konuşma. Şimdi ben efendim bir konuşma yapacağım, yapacağım bir konuşma var. Bu olay durum bu ve benim şu anda kaygı duygum var ve bu kaygı duygusuyla birlikte işte rezil olacağım, başarısız olacağımı düşünüyorum. Peki ben ne istiyorum? Kendimi ifade etmek, beğenilmek ve başarılı olmak istiyorum. Ardından son adım, peki ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Dedim ki, işte efendim ben rahatsızım, kusura bakmayın. Ya da program çok dolu, kusura bakmayın, bu konuşmayı yapamayacağım.
Kaçtım.
Evet, kaçtım. Şimdi bu davranışa baktığımızda, yine bu düşünce kayıt formu üstünden çok güzel bunu görebiliriz. Şimdi bu kaçınma davranışının hedefi ne? Benim istemediğimi yok etmek. Yani ne istemiyorum? Ben rezil olmak istemiyorum. Ne istemiyorum? İşte başarısız olmak istemiyorum. Peki bunun garantili yolu ne? Eğer ben bu konuşmayı yapmazsam o zaman da başarısız da olmam, rezil de olmam.
Kaçınmadı. Yorgan gitti, yani, kavga bitti, aynen, oldu.
Aynen. İstemediklerime odaklı bir davranış. Peki ben ne istiyordum? Ben başarılı olmak, insanlar tarafından beğenilmek, onaylanmak. Peki bu yaptığım davranışla ben istek ve idealime yaklaştım mı, uzaklaştım mı? Uzaklaştım. O zaman ben bunu yapmaya devam ettikçe aslında bu utanç veya bu kaygı, bu şey devam eder. Niye? Çünkü duygunun verdiği sinyal ne? Duygu diyor ki kendini göster, başarılı ol, insanlar tarafından onaylan, beğenil, sen böyle bir insansın diyor. Ama ben bu işareti görmezden geliyorum. Peki neye yöneliyorum ben? İşte başarısız olmak istemiyorum, rezil olmak istemiyorum. O halde ne yapayım? Saklanayım. Peki niye böyle yapıyorum? Hani neden böylesine ters bir şey yapıyorum? Çünkü düşüncemi de gerçek gibi kabul ediyorum. Hmm. Ya gerçek, ben diyorum başarısız
başıma
olacağım,
bu iş gelecek,
rezil olacağım. Gerçek bu. Gerçek buysa, başarısız ve rezil olacaksam benim yapabileceğim en iyi şey nedir? En azından fazla öyle ortalığa çıkmayayım da en azından rezilliğimi fazla da sergilemeyeyim. Kendi içinde son derece mantıklı ama bir şartla. Eğer o gerçekse, ama o gerçek değil, ne o? Düşünce. Hani zihnimizden geçen bir şey. Şimdi kabaca şeyimiz bu. Bu kayıt formundan beklediğimiz şey. Yani ne oldu, ne bitti, ne düşündüm, ne hissettim, ne yaptım? Bunu yazdığımızda şöyle yukarıdan bir bakmış olduk ve bir durumla ilgili farkındalık geliştirmiş olduk. Farkında olduk. Yani orada zihnimizde olup bitenin, davranışlarımızda olup bitenin, duygularımızın anlamını, işlevini gördük. Yani durumu çok güzel söylediniz. Hani bir analiz edip ortaya koyduk. Çoğu insan bunları otomatikman yaşıyor, refleksif bir şekilde yaşıyor, gerçekmiş gibi yaşıyor. Ve o zaman da o, hani bir akarsu bir yol bulduğunda hep aynı şekilde akar gider ya,
evet,
böyle akıp gidiyor. Bizim onun dışına çıkıp o, hani akan suyun içinde bir nevi böyle sürüklenen yaprak gibi, sanki bu bir kadermiş gibi, hep böyle olmak durumundaymış gibi, başka bir şey olamazmış gibi yaşamak yerine oraya bir yukarıdan bakmamız gerek. Ben hep şunu söylerim. Benim ya da sizin ya da bir başkasının şu anda yaşadığı hayat yaşayabileceği tek versiyon değildir. Hepimizin yaşayabileceği farklı hayat versiyonları var. Dolayısıyla bizim için daha iyi olan bir hayat versiyonunu açığa çıkarmak için elimizdeki en önemli güç kendi yargımız ve davranışlarımız, konuşmalarımız. Ama onun için ilk önce bunun bir farkına varmamız gerek.
Evet. Hocam dediniz ki bunun farkına vardık, analizimizi yaptık. Şimdi yine örneğimiz üzerinden gidecek olursak düşünceye doğru yol aldık aslında.
Evet.
Duygudan düşünceye, evet, bir geçiş yaptık. Bu sefer kafamızdan geçirdiğimiz düşünce gerçek mi, değil mi?
Evet.
Her düşünce gerçek midir? Her, evet, hissettiğimiz duygu bize gerçek düşünceye, evet, mi götürür? Sanıyorum biraz bu yoldan devam etmek gerekir.
Şimdi gerek duygular Ki duyguların görevi neydi? Hani duygular işte aslında istediklerimizi istemediklerimizi gösteren işaretti.
Evet.
Biz otomatik bir şekilde duyguya kendimizi kaptırırsak da problem olur. O duygunun çünkü bir düşünsel eşlik edeni, davranışsal eğilimi vardır. Biz ona otomatik kendimizi kaptırırsak da problem olur. Aynı şekilde düşüncelerin de haftaya bence girelim o konuya çünkü derin bir konu.
Evet.
Düşüncelerin de belli bir görevi var. Düşünceler de görevini iyi yapabilir ya da yapmayabilir. Gerek duygularla ilgili gerekse düşüncelerle ilgili böyle otomatikman doğal eğilimler neyi gösteriyorsa öyle hareket edersek sorunlarımız da devam eder. İşte efendim duygunu yaşa, duyguya uy diyelim ben çökkün biriysem ya da kaygılı biriysem, örneğin kaygılı biriysem duygularıma uyduğumda genelde ne yaparım? Kaçınırım.
Evet.
Ya da uzaklaşır, kaçarım. Depresif biriysem, üzgün, mutsuzsam, duygularıma göre hareket edersem hiçbir şey yapmam. Yatakta yatmaya devam ederim, insanlardan saklanırım. Dolayısıyla duygular ve düşünceler iyi değerlendirilmezse oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir bizim için. Benim bütün amacım da zaten biz gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı ne işe yaradığını hani gayet iyi biliyoruz ve onu uygun şekilde kullanıyoruz. Hani hiç kimse ne bileyim kulağıyla yemek yemeye çalışmıyor. Çok somut çünkü. Ama maalesef bizim ruhsal organlarımız algı, düşünce, duygu somut bir şekilde görülmediği için belki biz bunların anlamını, işlevini, ne işe yaradığını bilmiyoruz. Hani öyle doğal bir şekilde işte görmüşüz bu neyse
akışına bırakmışız
gidiyoruz. Ve o yoğun duygular, yoğun düşünceler sonucu çok çok kötü şeyler de olabilir. İnsanlar cinayetler işleyebiliyor,
tabii,
kendini öldürebiliyor, kendini eve kapatabiliyor. Ne bileyim hayattan kaçınabiliyor. Çok çok çok kötü sonuçları olabiliyor. İşte amacımız hani bizim mümkün olduğunca gerek duygularımızı gerek düşüncelerimizi şu anki yaşamın içinde en iyi nasıl kullanabiliriz onu geliştirmeye çalışmak.
Evet, öyleyse.
Duygularla ilgili şunu da söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Hani, duyguları istemediklerimize dönük anlamak, kullanmak konusunda hiçbirimizin genellikle hiçbir eksikliği yok. Bağımlılıklar ve şey hariç ona geliriz. Onlar çünkü pozitif anlamda.
Olumsuz duyguyu hemen algılıyoruz. Maşallahımız evet. Var. Evet, o konuda evet. Hocam haklısınız.
Ama bizim geliştirmemiz gereken duygunun diğer tarafını
evet.
Kullanmak. Biz ne istiyoruz? Yaşamda nerede olmak istiyoruz? Nasıl bir hayat yaşamak? Nasıl bir insan olmak istiyoruz? O yönde anlamayı geliştirelim, zenginleştirelim daha çok.
O zaman
haftaya düşüncelere girelim.
Evet, o zaman duyguyu düşünceye, daha doğrusu olumsuz da olsa bir duyguyu olumlu düşünceye nasıl dönüştürürüz?
Evet.
Önümüzdeki hafta
şöyle
biraz.
Şöyle diyeyim, olumsuz duygu dediğimizde aslında kastettiğimiz hani bir
işaret
eden anlamında bu ne istiyoruz ve ne istemiyoruz gösterir o duygu. Biz bunun ne istiyoruz tarafını dikkatimizi çekelim. Projektörü oraya tutalım. Ben ne istiyorum?
Şu bardağın dolu tarafını görme durumu gibi mi biraz hocam?
Bardağın dolu tarafını görme gibi diyebiliriz. Ha şöyle bir şey. Ben bardağın dolu olmasını istiyorum. Eğer bu bardak beni rahatsız ediyorsa. Anlatabiliyor muyum? Yarısı dolu diyelim. Düşünce bunun yarısı dolu. Duygu hayal kırıklığı. Peki ben ne istiyorum? Bardağın dolu olmasını istiyorum.
O zaman yarı doluyla yetinmek durumunda mı kalıyoruz bu durumda?
Şuraya yöneliyor insanlar. İşte ben bardağın yarısının boş olmamasını istiyorum odaklanıyor.
Evet.
Ne istemediğine. Şimdi bakın iki cümleyi söyleyeyim. Ben bu bardağın dolu olmasını istiyorum. Ben bu bardağın yarısının boş olmamasını istiyorum. Onun bile duygusu farklı dikkat ederseniz.
Evet.
Başarısız olmak istemiyorum, işte kötü davranılmasını istemiyorum, yenilgiye uğramak istemiyorum, kaybetmek istemiyorum. Nasıl hissettiriyor?
Bir
de şunu bilmeyin, başarılı olmak, sevilmek, kazanmak, gelişmek, büyümek istiyorum.
Olumlu kelimeleri, olumlu duyguları olumlu kelimelerle ifade etmek gerektiğini yani, söylüyorsunuz aslında hocam, değil mi?
İstediklerimize odaklandığımızda bunun duygusu da farklı.
Evet. Kullandığımız kelime bile değişiyor ve o kelimenin algısı da değişiyor böylelikle. Olumlu duyguya dönüşmüş oluyor ve hatta olumlu düşünceyi önümüzdeki hafta konuşacağız.
Ve biz bunu hani aman illa olumlu hissedelim diye yapmıyoruz. Hani o duyguyu iyi kullanalım diye yapıyoruz.
O zaman önümüzdeki hafta bakalım o duyguyu iyi nasıl kullanacağız? Bizi düşüncelere nasıl götürecek bu duygular? Detayları önümüzdeki hafta. Dinleyicilerimiz sabırla ve büyük bir arzuyla bekleyecekler hocam önümüzdeki haftayı. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Memnuniyetle herkese sağlık diliyorum.
Sağ olun. Biz de size ve tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarla uğurluyoruz değerli hocam.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde. Geçtiğimiz hafta bir çizelgeden bahsetmişti değerli hocamız. Özellikle korku, üzüntü gibi bizi olumsuz duygulara yönlendiren, daha doğrusu o olumsuz duyguyu bir çizelgeye nasıl dökeriz ve o döktüğümüz çizelgede o duygumuzu nasıl analiz ederiz'i konuşmuştuk. Bugün de o analizin biraz detaylandırmasını yaptık. Şimdi önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle bu duygular bizi hangi düşüncelere yönlendiriyor? Olumlu düşünceleri nasıl yönlendirir? Duygular olumsuz dahi olsa. Detayları önümüzdeki hafta değerli hocamız aktaracak bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bugün için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Bütün inançları
Atalardan Yadigar.
Atalardan Yadigar köşemizle yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Sizin şahsınızda bizleri dinleyen Necip milletimizi gönülden muhabbetle selamlıyorum.
Sağ olun değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızın ilim, irfan ve şiir üstadlarından olan Ali Ulvi Kurucu'yu anacağız bugün. Bize bıraktıklarını, gençliğe bıraktıklarını konuşacağız sizinle hocam, evet. Buyursunlar.
Geçtiğimiz hafta onun ölüm yıl dönümüydü. Tabii 20. ölüm yıl dönümü. Cenab-ı Hak'tan Ali Ulvi Bey'e rahmet diliyoruz. 20. ve 21. yüzyıla mühür vurmuş. 5 Mart 1922 yılında Konya'da dünyaya gelmiş. Hemen 1,5 yaşındayken annesini kaybetmiş. Ama ilimde, irfanda, hikmette, manada öncü bir ailede yetişen Ali Ulvi Kurucu, Konya'nın meşhur ulemasından, o günün Mevlana'sı Sadreddin Konevi'si, Hacı Veys Efendi'nin torunu, Hacı Veyszade Mustafa Efendi'nin yeğeni, Hacı Veyszade İbrahim Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelir. İlk öğrenimini ve orta öğrenimini Konya'da hitame erdirir. Bu arada da hafızlık eğitimini tamamlar, tekamül eder. Öyle bir hafız olur ki, hafızların en karisine, kurrasına bizim geleneğimizde Sezin Hanım, demir hafız denilmektedir.
Evet.
Ali Ulvi Bey hiç şaşırmaksızın, Hatim'le 15 yaşında teravih kıldırmaktadır. Ali Ulvi Bey'in şahsiyeti, Ali Ulvi Bey'in ilim ve irfan dünyası böyledir. Babasından eğitimini almış, amcası Mustafa Efendi'den ilminden, irfanından, hikmetinden yetişmiş. O arada da Konya'nın meşhur ulemasından da dersler almış. Aynı zamanda Ali Ulvi Bey şairliğe, yazarlığa da meyyal bir şahsiyet. Konyalı Şemi var, Aşık Şemi. O diyor ki, Ademleri hor gezer amma veli irfan olur. Hafızları gayet çeri, alimleri ümman olur. Hülasa bir katre ab-ı nuş eden aslan olur. Galiba toprağının iktizası bu Konya'nın. Konya'dan 300 küsür evliya gelmiş geçmiş, evet. Alim geçmiş.
Geçtiğimiz hafta da bahsettik hocam Konya'nın ne kadar bereketli toprakları olduğundan, değil mi?
Evet, Konya Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı 5 şehre de mevzu olan.
Evet.
Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın diyarı.
Evet.
İşte Ali Ulvi Bey böyle bir ortamda yetişiyor. 1939 yılı olduğu zaman babası Hacı Veyszade İbrahim Efendi, Ali Ulvi Kurucu'nun İlim ve irfan dünyasında, İslam dünyasında daha derinleşmesini düşünerek Konya'dan Medine-i Münevvere'ye hicret eder. Bir peygamber aşığıdır. En önce Cidde'ye varırlar. Oradan Mekke-i Mükerreme'ye varır. Haclarını ifa ederler ve Medine-i Münevvere'ye mücavir olarak yerleşirler. Hicretlerini tamamlarlar.
Hı hı.
Ali Ulvi Bey 1940 yılının Şubat ayında kendisini Mısır El-Eser Üniversitesi'ne kabul ettirir ve Kahire yolculuğu başlar. Babası gibi Medine-i Münevvere'de bırakarak Kahire'ye gider. Ali Ulvi Bey'in fikri, zihni, edebi yönünden derinleşmesinde Kahire çok önemli. Çünkü Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi oradadır. Bunun yanı sıra Zahid-i Kevser'i oradadır. Bunun yanı sıra Yozgatlı İhsan Efendi oradadır. Bunlar hem ilimde, hem irfanda, hem hikmette, hem şiirde, hem edebiyatta çok güçlü şahıslardır. Ali Ulvi Bey, üniversitenin yanı sıra akşamları, hafta sonları bu önemli münevverlerle, o günün Osmanlı'nın kanaat önderleriyle vaktini geçirir ve orada adeta pişer. Ali Ulvi Bey, kendisi 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başında Mehmet Akif tarzı şiir yazan son şairlerden biridir Ali Ulvi Bey.
Hmm.
Ve Ali Ulvi Bey diyor ki, gece uyanırdım, abdestimi alırdım, teheccüd namazımı kılardım ve Rabbimden şunu isterdim. Ya Rabbi, beni Mehmet Akif gibi şiirde usta eyle. Beni Cenab Şahadettin gibi de nesirde düz yazıda usta eyle diye dua ederdim Cenab-ı Hak'tan. Ve Cenab-ı Hak benim bu duamı kabul etti. Hakikaten Ali Ulvi Kurucu o günden sonra Mehmet Akif tarzında aruz şiirini yazmış, ruhunda bir heyecan uyanmış, kendisini adeta şiire ve nesire adamış. Ali Ulvi Bey, nesirde son yüzyılda, bu benim kanaatim, ben bir sosyal bilimci olarak, edebiyatçı olarak benim kanaatimi söylüyorum. Saygıdeğer dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Ali Ulvi Bey'in Medine-i Münevvere'de bir sabah ezanı diye mensur bir denemesi vardır. Bu deneme çok başarılı bir denemedir. Ben diyorum ki son yüzyıl içerisinde bu denemenin tadını veren, o Türkçenin zenginliğiyle, derinliğiyle yazılmış az deneme var. Ama Ali Ulvi Bey'in kaleminden çıktığı zaman böyle oluyor. Ali Ulvi Bey 5 yılın sonunda babasının ölüm haberini alır ve daha üniversite diplomasını almadan Medine-i Münevvere'ye döner. Orada kardeşlerinin geçimini idame ettirmek zorundadır. Kendisi mendil, evlerde mendil yapılır. Mendilleri hacılara satarak geçirir. 1955 yılı geldiğinde kendisi Seyyid Ahmet Arif Bey kütüphanesinde, Mahmudiye kütüphanesinde, Medine-i Münevvere'de o kütüphanelerde müdürlük yapmaya başlar. 30 yıl kendisini kütüphanelerde Osmanlı Türkçesiyle, Arapçayla, Farsçayla yazılan o önemli eserleri, aynı zamanda birçoğunu Türkiye Türkçesine kavuşturmuştur. Ve bunun gibi birçok eserli tasnif ettiği gibi, telif ettiği gibi kendi de şiirlerini ve nesillerini yazmaya devam etmektedir. Ama Ali Ulvi Bey sadece bir yazar değil, sadece şair değil. Adeta kendisine örnek aldığı Mehmet Akif gibi hem bir vaaz, hem devrin kanaat önderi, hem şair yazardır. Anadolu'dan kim Medine-i Münevvere'ye gelirse hac için, umre için muhakkak Ali Ulvi Bey'i ziyaret eder. Onun dersinden, ilminden, irfanından faydalanır.
Kendi hatta de gelirdi değil mi hocam? Yani hep Medine'de, efendim? Hep Medine'de yaşamadı değil mi? Türkiye'ye de gelirdi.
Burada çünkü da tabii Anadolu yapardı. Sevdasını hiç kaybetmedi. Evet. Anadolu'yu adım adım gezdi defalarca. İlk 16 yıl sonra, yani 1954'te ilk olarak Türkiye'ye geldi. Ve o günden ölümü 2002 Şubat'ına kadar her sene Türkiye'de yazları geçiriyordu. Evet. Ama Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Gücü yeten Medine-i Münevvere'de ölsün. O da bir peygamber sevdalısıydı. Zaten bir naatında diyordu ki Sezin Hanım,
evet.
Seni met eylemek ister bu gönlüm ya Resulallah. Senin meddahın Allah'tır. Benim meta gücüm yetmez. Çiçekler, laleler, güller sana ilanı aşk eyler. Gönüller desen bağdı sabahsın ya Resulallah. Birçok kerametine şahit olunmuş. Bendeniz de 1999 yılında lise öğrencisiyken Medine-i Münevvere'de bir Ramazan bayram namazını kıldıktan sonra bizi Ali Ulvi Bey'in evine götürdüler. Bayram yemeğini orada yaptık. Onun sohbetini dinledik. Elini öptük ve duasını alma şerefine de nail olduk.
Hocam gerçekten çok değerli bir duygu ve an biriktirmişsiniz o günlerden bugünlere. Direkt hani onu görüp söyleşisini dinlemek, sohbet etmek de apayrı bir duygu yoğunluğu olsa gerek. Günümüzde gençlerimize neler taşıdı? Özellikle Türkçenin dil, kültürü ve üslubu anlamında, Türk edebiyatı anlamında, şiir anlayışı, hatta hattatlığı ve musiki şinaslığı da var değerli üstadın. Evet. O konularda neler söylersiniz? Evet. Neler taşıdı günümüze?
Evet, aynı zamanda futbola da meraklı. Mesela kendisi Konya'daki yıllarında Konya'nın takımlarında oynamış. Çok iyi bir futbolcu. Hatta bir gün Ramazan ayıdır. Derler ki orucunu boz, futbol oyna. Hayır demiş. Ben orucumu bozmam, futbolu da oynamam. Ondan sonra o günün teknik direktörü gelir. Mehmet Akif'e Ali Ulvi Bey'den rica eder. Oyunu oynar ve iki golü de Ali Ulvi Bey atar. Kendisi bir hatta Osmanlı'dan gelen bütün hat sanatıyla ilgili hattatların rahle-i tedrisinde oturmuş, onlardan ders almış ve kendi hatlarını da görmek nasip oldu bizlere. Ali Ulu Bey, gençlerin inkişafı için, tekamülü için, bizim Necip milletimizin yeniden değerleriyle buluşması için yazılarıyla, çizileriyle, sohbetleriyle ve dualarıyla Türkiye ile kalbe attı.
Evet.
Ve diyordu ki, gençleri görünce Mekke'de, Medine'de ve yetişmiş değerlerine bağlı gençlerimizi görünce, siz benim rüyalarımın gerçekleşmiş halisiniz, siz benim kabul olunan dualarımsınız diye gençlere de böyle iltifatta ve hitabette bulunurdu. Gençlerin hem maddede hem manada, hem batında hem de zahirde yetişmeleri için çok büyük destek olurdu. Onların yetişmesi için onlara öğütler verirdi. Onun için bizim entelektüel dediğimiz şahısların başında gelir Ali Ulvi Bey. Biz bugün Türkiye olarak ya da İslam dünyası olarak Ali Ulvi Bey gibi entelektüellere ve münevverlere çok büyük ihtiyacımız var. Her yönüyle kendini yetiştirmiş Zülcenahin şahıslar. Düşünebiliyor musunuz? Risale-i Nur'un yazarı Said Nursi Hazretleri Ali Ulvi Bey'den kendisinin yazmış olduğu, kaleme almış olduğu tarihçeyi hayatın ön sözünü yazmasını ister, rica eder, mektup gönderir. O güne kadar Risale-i Nur'ları okumamış Ali Ulvi Bey bunu ifade eder, uçak kargosuyla gönderilir, eline gelir ve Ali Ulvi Bey çalıştığı kütüphaneden bir hafta izin alır. Ben bu tarihçeyi hayatın ön sözünü, söz başını yazacağım diye gider evine, tam 8 saatte 16 sayfayı hiç durmadan, duraksamadan yazıp tekrar gönderir, hemen basılır Türkiye'de. Kütüphaneye geri döndüğünde, ya siz bir hafta izin istememiş miydiniz? Demiş ki bir günde işim bitti. Böyle de çabuk bir yazarlığı ve şairliği var. Onun mesela çok meşhur şiirleri var. Bugün bestelenmiş, güfteyle birlikte ilahileri söylenmekte. Mesela en önemlilerinden biri Sezin Hanım. Çoğaldı cürmü isyanım benim pek ya Resulallah. Kati müşkil huzuru hakka gelmek ya Resulallah. Ümidim var yine mağfuru mesrur olurum o gün. Girince destime payı mübarek ya Resulallah. Bir başka şiiri mesela. İlahi olarak Türkiye'de çok söylenir. Doğmazdı kalbe iman. Diyor ki doğmazdı kalbe iman. İnmezdi arza Kur'an. Meçhul olurdu esma, levlaka ya Muhammed, matem tutardı gökler, gülmezdi hiç melekler, mahzundur arş-ı âlâ, levlaka ya Muhammed. Yani levlaka demek, ey Habibim sen olmasaydın, ben alemleri yaratmazdım. Hadis-i Kustisi'nin şiire dökülmüş hali, iktibas edilmiş hali. Yani diyor ki, ya Resulallah, sen eğer dünyaya gelmeseydin, yaratılmazsaydın, bütün gökler matem tutardı, hiç melekler gülmezdi, arş-ı alada mahzundu. Bir başka şiiri, ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim, bir ben değil alem sana kurbandır efendim, ecram-ı felek levh-ü galem mest-i nigahım, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Şu mısralar çok önemli, okuyacağım.
Buyurun hocam.
Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere Rahman'dır efendim. Meşhur şiirleriyle de bugün
sonlandırmış
adeta kulaklarımızın pası silinmekte.
Evet hocam, siz de çok güzel aktardınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin vesilenizle biz de değerli üstadı saygıyla, rahmetle almış olduk tüm dinleyicilerimizle birlikte. Siz de sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Sezin Hanım, son bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun hocam.
Mehmet Ertuğrul Düzdağ üstadımız Ali Ulvi Kurucu ile Hatıratım adlı 5 cilt kitap yazdı. Onunla birlikte Medine-i Münevvere'deki söyleşilerini kitaba aktardı. Bu 5 ciltte biz bir hatıra kitabını görmüyoruz. Aynı zamanda yakın tarihe de şahitlik yapıyor. Bizleri dinleyenlerin bu 5 cildi okumasını acizane tavsiye ediyorum.
Teşekkür ediyoruz hocam. Saygılarla uğurluyoruz
sizi. Hürmet ediyorum. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı, atalardan yadigar köşemizde. Zamanımızın ilim, irfan ve şiir üstadlarından olan Ali Ulvi Kurucu'yu andık bugün. Kendisini bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, Şen ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.